A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye Sağlık programımıza hoş geldiniz. Uzun süredir sizden gelen mailler ve telefon sualleri birikmeye başlamıştı bir konuda. O da nedir? Endokrinle alakalı, endokrinolojiyle alakalı birçok soru almıştık. O sebepten dolayı da bu akşamki sohbet konumuzu endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları üzerine özellikle konuşmaya gayret edeceğimiz şekilde ayarladık ve bu konuda da gerçekten konusunda çok ciddi çalışmaları olan, çok sevdiğimiz bir doktor arkadaşımız geldi. Doçent Doktor Aydoğan Aydoğdu, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı. Öncelikle bir hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz hocam.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Davetiniz için teşekkür ederim.
Bizler çok teşekkür ediyoruz. Özellikle dinleyenlerimiz birçok konuda bize danışmaya çalışıyorlar. Biz de gerçeğini, doğrusunu, özellikle daha iyi nasıl yapılabilir olduğunu sizlerden öğrenmeye gayret edeceğiz.
Estağfurullah.
Aydoğan hocam. Öncelikle tabii bu güzel sohbet konumuzun, sohbetimizin bizlere ve dinleyenlerimize ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine ve teknik ekipteki arkadaşlarımıza ve program yapımcımız Gökhan Akkaya kardeşimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Aydoğan hocam, endokrinoloji ve metabolizma hastalıklarının böyle sorulara girmeden özellikle bu bilim dalı, yani endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanlığı hangi hastalıklarla, hangi konularla uğraşır? Tıbbın hangi bölümündedir?
Efendim şöyle, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları temel anlamda hormonal bozukluklarla ilgilenir ve bu hormonların oluşturduğu sıkıntılarla veyahut da metabolik problemlerle ilgili bir bilim dalıdır. Özellikle toplumda çok bilinen diyabet hastalığı, yani şeker hastalığı, evet, tiroid hastalıkları, obezite tıpçası, halk arasındaki tabirimizde şişmanlık, evet, kilo fazlalıkları veyahut da böbrek üstü beze hastalıkları veyahut da beyinde hipofiz dediğimiz hormon merkezinin hastalıkları, erkeklerde testiküler hormon yetersizlikleri, bunlar hep bizim konularımız içerisindedir.
Evet, ve daha çok halkımız, dinleyenlerimiz daha çok endokrinolojinin galiba sık görülen tiroid ve özellikle şeker hastalığıyla, evet, daha çok, evet, ilgili. Evet, o zaman biz de sizi gerçekten konuk etmişken özellikle şeker üzerinde daha fazla duracak şekilde sorularımızı ayarladık. Şeker hastalığı, yani, evet, diyabet. Toplumda görülme sıklığı ne kadardır? Yani özellikle birkaç formu var galiba. Bunları ne kadar sıklıkta görüyoruz? Toplumda bu kadar yaygın mı şeker hastalığı? Ya da yaygınlaşmaya mı başladı?
Efendim maalesef bizim toplumumuzda kıyasla oldukça yaygın olan bir hastalık. Hı-hı. Ve de dünyada en hızlı ilerleyen ülkelerden bir tanesiyiz diyabetin.
Ülke olarak, evet.
Şöyle söyleyeyim. %7 idi 2007 yılında. Düzeltiyorum. Hı-hı. 1997, evet, yılında.
Evet, üstadım.
Ve de 12-13 yıl içerisinde bu rakam 2'ye katlandı. Hı-hı. Bu kadar hızlı bir ilerleme dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde mevcut değil. Amerika örneğin şişman şeklinde bilinir insanlar. Hı-hı. Hı-hı. Amerika'da %7'den %8'e gelirken bizde %7'den %14'e geldi.
Yani neden hocam? Neden böyle bir
neden?
Şey?
Kilo fazlalığından dolayı bizde obezite de ciddi anlamda artış gösterdi. Hatta şu an Dünya Sağlık Örgütü birkaç gün öncesinde meclisimize de bir bildiri veyahut da bir yazı gönderdi. Ülkenizde obezite çok hızlı olarak ilerliyor. Bu sağlık problemlerini de birlikte getirecektir mahiyetinde. Ülkemizde maalesef her 4 kişiden 3'ü ya yüksek kilolu ya da şişman. Bu çok ciddi bir problem ve de bu zaman diliminde obezite oranı da ciddi anlamda artış gösterdi. Erkeklerde 2 kat kadar artış gösterdi. Bayanlarda ise %50'lere yakın düzeyde bir artış gösterdi. Bunun da altında yatan sebep aslında beslenme şeklimiz Türk topluluğu olarak. Maalesef ekmek tüketimi veyahut da bu tarz basit karbonhidrat dediğimiz, hı-hı, şekeri hızlı yükselten, kolay kilo aldıran gıdaları biz biraz daha fazlaca tüketiyoruz.
Evet, o zaman şöyle mi diyoruz Aydoğan hocam? Şişman olmak, obez olmak şeker hastalığına sebep oluyor.
Çok doğru. Özellikle kilo fazlalığı olanlarda veyahut da şişman olan kişilerde obezitenin çıkma riski son derece fazla.
Fazla. fazla. Peki bu noktada şeker hastalığıyla alakalı olarak konuşursak, özellikle dinleyenlerimize biz her zaman şunu söylüyoruz. Çok net, çok böyle güzel bilgiler vermeye gayret ediyoruz. Çok net olarak soralım. Kimler, hangi şikayetleri var ise şeker hastalığından şüphelenmeli?
Bu çok önemli bir soru. Eğer bir kişide 3P dediğimiz bizim tıpçada poliüri, polifaji, polidipsi ne demektir bu? Eğer çok su içiyorsa, çok idrara gidiyor ise veyahut da çok yemek yiyor ise veya böyle bir isteği ortaya çıkıyor ise diyabet olduğundan şüphelenmeli.
Peki bunların normallerini bir koyalım mı isterseniz Aydın Hocam? Yani çok su içmekten, çok idrara çıkmaktan kasıt, evet.
Şöyle, bunun gecede eğer birden fazla idrara kalkıyorsa kişi bu fazlaca bir idrar oluyor.
Evet.
Bunun dışında da bu tip kişiler çok daha sık aralıklarla çıkıyor. Yani belki de günde 7-8 sefer idrara çıkıyorlar. Sebep, kan şekeri yükseldikçe idrara bir miktar şeker geçiyor ve de o şeker bir miktarda suyu beraberinde sürüklediği için bu kişilerin idrar miktarında artış oluyor. Bunun dışında karbonhidratı kaybettikleri için idrarla bir kısmını, bir de glukozu kanlarında, yani enerji kaynağını sağlıklı kullanamadıkları için kişiler aç hissediyorlar kendilerini. Hücreler aç. Şeker fazla ama hücre içerisine girmiyor. Bu da fazla yemeye sebebiyet veriyor.
Evet.
Ve de vücut su kaybettiği için kişi su içerek bu eksiğini kapatmaya çalışıyor. Böyle bir döngünün içerisinde oluyor. Bunun dışında özellikle halsizlik, yorgunluk bu hastalarda sık ortaya çıkıyor. Döneminde şekerin veyahut da öncesinde tatlı bir şeyler yedikten sonra kişilerde uykuya meyil ortaya çıkıyor. Yani böyle bir uyku isteği tatlı bir şey sonrasında belirgin olarak o kişiye eşlik ediyor.
O zaman tekrarlayalım mı Aydın Hocam? Çok su içmek, çok idrara çıkmak, özellikle şekerli gıdaları ilgiyle alaka artması.
Doğru,
değil mi hocam?
Doğru.
Diğer taraftan özellikle gün içerisinde böyle yemek yedikten sonra özellikle
evet,
baş gösteren uyku halinde eğer var ise
evet,
ne yapmalı dinleyenlerimiz?
Efendim, bu tarz şikayetleri olan kişilerin en azından bir sağlık merkezine başvurarak kan şekerinin ölçümünü yaptırması son derece önemli. Ve de artık ülkemize sağlık ocakları da dahil olmak üzere her yerde kan şeker ölçümü yapılabiliyor. Ve de kan şeker ölçümünde belli limitlerin üzerinde kan glukozunun saptanması kişinin şeker hastalığı veyahut da halk arasındaki tabiriyle gizli şeker, bizim tıp tabirimizde prediyabet dediğimiz şeker adayı olma halini bu tahlillerle anlayabilmek mümkün.
Yani kan tahliliyle bunu anlayabiliyoruz.
Aynen öyle.
Peki bu noktada hocam özellikle de şimdi cümlenin arasında da geçti. Son zamanlarda ulusal kanallarda yazılı basında çok sık görüyoruz. Bir gizli şeker, prediyabet. Şimdi gizli şeker duyuyoruz, prediyabet duyuyoruz. Bir de insülin direnci diye bir şey duymaktayız.
Evet.
Gizli şeker nedir hocam? İnsülin direnci nedir? Prediyabet nedir?
Evet.
Aynı mıdır? Farkları var mıdır?
Değil efendim, değil. Şöyle, prediyabetle gizli şeker dediğimiz şey aslında aynı.
Evet.
Halk arasındaki tabiriyle gizli şeker denen durum şudur. Şeker hastalığı bir süreç hastalığıdır aslında. Yani şeker hastası olan kişi dün sağlıklıydı, bugün şeker hastası oldu şeklinde ilerlemiyor süreç. Özellikle tip 2 dediğimiz, yani vücutlarında belli miktarda insülin olan fakat etkin olmayan, işte insülin direnci olan kişilerde ilk etapta kan şekeri bir miktar düşmeler gösterebiliyor. Bu insülin direncinin oluşturduğu bir durum. Ve de sonraki süreçte yavaş yavaş kan şekeri yükselmeye başlıyor. Eğer kan şekeri rakamsal olarak 100 mg desilitreyi açlık halinde geçer ise,
aç alınan kan şekeri.
Evet. Açlık esnasında kan şekeri 100 mg desilitrenin üzerindeyse bizim açımızdan kritik bölgeye başlıyor. Bu rakam 100 ile 126 aralığında olduğunda biz buna prediyabet, yani halk tabiriyle gizli şeker diyoruz.
127 oldu hocam.
126 ve üzerine olduğunda buna da diabetes mellitus diyoruz açlık esnasında. Eğer tokluk esnasında da 200 mg desilitreyi geçmiş ise, özellikle şeker yükleme testinde ikinci saatinde, o zaman da yine diabetes mellitus diyoruz.
Evet hocam. Peki hocam, özellikle bu şeker hastalarının, daha doğrusu şeker hastalığı olup olmadığını anlamak ya da bilmek isteyenler, bu tip şikayetleri olanların mutlaka şeker yükleme testi yaptırması lazım.
Hayır, değil. Şeker yükleme testi şüphelenilen kişilerden bir takım laboratuvar ön testler yapıldıktan sonra ilave edilmesi gereken bir testtir. Yani kan şekerini tespit ediyorsunuz, bir miktar yüksek, ancak başka parametreler diyabet yönünden çağrıştırıcı oluyor.
Evet.
Veyahut da kişiye kesin tanı koyup ona göre bir ilaç raporu çıkarmanız gerekiyor gibi bir takım durumlar söz konusuysa, evet, biz bu kişilere şeker yükleme testi
yoksa
yapıyoruz.
Yoksa her bu şikayeti olan hastaya bir
değil
şekilde
ama
şeker yükleme testi.
Kan şekerinin ölçülmesi önemli. Arada kalınan vakalar var, adı konulması zor olan vakalar var. Bu tip hastalarda biz kan şeker yüklemesi yapıyoruz. Hamile hastalarda, evet, bu toplumda önemli. Hamile hastalarda da özellikle daha önceki gebeliklerinde ağır bebek doğuran, genetik yatkınlığı olan...
İri kilolu,
evet,
bebek
doğuran. Doğrudur,
evet,
doğrudur. Genetik yatkınlığı olan veyahut da yoğun kilo alımı öyküsü olan veyahut da bakıldığında bebeğin haftasının önünde gitme durumu olanlarda gibi böyle şikayetleri olan veya bu tarz problemleri olanlarda da şeker yükleme testini tavsiye ediyoruz gebelere. Çünkü şu an toplumda bundan kaçınma gibi bir durum var. Halbuki gebelik döneminde bu testi yapmadan şeker tanısı koymak çok kolay değil.
Çok kolay
gözden
değil.
Kaçabiliyor ve de o tip gebeler yapmaları gereken, almaları gereken tedbirleri alamadıkları için bebekleri veyahut da annelerin sağlığı anlamında
risk
ortaya çıkıyor.
Hocam şunları bir daha sayabilir miyiz? Gebeler hangi hallerde? Bir daha sayacağım. İri bebek.
Bir öncesinde iri bebek doğurmuş ise,
evet,
veyahut da ailesinde diyabet öyküsü var ise,
şeker hastalığı,
veyahut da kendisinin doğumu, o hamileliği esnasında bebeğinin iriliği,
evet,
haftasının önünde seyrediyor ise, veyahut da zeminde bir takım polikistik over sendromu dediğimiz, işte vücutta tüylenme artışıyla, adet düzensizliğiyle seyreden bayanlarda böyle bir zeminde problemi var ise veyahut da gebelik döneminde yoğun bir kilo alımı söz konusu ise, bu takım kişilerde bu şikayetleri olan veya bu durumları olan gebelerde şeker yükleme testini yapmak önemli.
Önemlidir.
Çünkü aksi durumda bebek veya anne açısından bir takım sıkıntıların ortaya çıkması mümkün. Verdiğimiz şeker de, burada üstüne basarak söylüyorum, o gebeye verdiğimiz şeker de bebek veya anne açısından risk oluşturacak miktarda büyük olan bir miktar değil.
Değil mi? Yani sonuçta kesinlikle şeker yükleme derken böyle bir anormal miktarlarda,
yok, değil,
şeker
değil,
yüklenmiyor
değil,
değil mi hocam?
Değil, değil efendim. Evet. Biz bunu sadece bizim ülkemize has bir durum değil, İnsan sağlığına bizim gibi kıymet veren ülkelerde de bu yapılıyor.
Evet,
yani
korkmaya, tedirgin olmaya gerek
kesinlikle
yok.
Kesinlikle hekim,
peki,
tavsiye ediyorsa,
eyvallah,
kesinlikle yapılmasına fayda var.
Eyvallah hocam. Peki bu tip semptomları olduğu şüphelendi. Bir sağlık merkezine gitti, tetkiklerini yaptırdı ve şeker hastalığı tanısı aldı. Şimdi bu noktada şeker hastalığıyla alakalı olarak neler yapmalı? Ne tür tedaviler var? Hastalara neler öneriyorsunuz? Her hastaya insülin mi veriyorsunuz? Yoksa ilaç vermeden sadece diyet mi yapıyorsunuz? Nasıl bir tedavi yolunu seçiyorsunuz, evet, Aydan Hocam?
Efendim, diyabetin tedavisinin olmazsa olması bizim yaşam tarz değişikliği dediğimiz, yani aslında doğru beslenme ve bir miktar hareket.
Evet.
İlla kişinin bir spor salonuna üye olmasına gerek yok.
Evet.
Bizim hareketten kastımız şudur. Diyabeti olan kişinin günde yarım saat düz bir parkurda, zeminde, yerde, yolda,
evet,
yürüyüş yapması bizim için kafidir.
30 dakika.
Evet. Kilo vermek için yeterli midir bu süre? Değildir. Ama metabolik kontrol, yani şeker dengesini veyahut da kan yağlarının yüksekliği yönünden dengeyi sağlayabilmek için tavsiye edilen ve yeterli olduğuna inanılan süredir. Düz bir zeminde kişinin kendini hırpalamadan,
evet,
yarım saat yürümesi kafidir. Burada koşmaya da gerek yoktur.
Yürüyüş, tempolu yürüyüş. Evet.
Aynen öyle. Yani koşmakla yürümek arasında fayda anlamında belirgin fark yoktur. Zaman belirleyicidir. Hı-hı. Yani yarım saat yürüyen 20 dakika koşandan daha fazla fayda görür.
Eyvallah. Eyvallah. Peki yaşamsal tarz değişikliklerini bir tane evet. sporu koyduk. Geldik üstadım diyete.
Diyete. Aslında diyet diyoruz ama ben diyet sözünden çok hoşnut değilim. Bunu şurada net olarak söylemek isterim. Diyabetik olan bir kişinin beslenmesiyle diyabeti olmayan bir kişinin beslenmesi arasında aslında çok belirgin bir fark
yok. O zaman sağlıklı yok. Beslenme diyelim.
Bravo. Kesinlikle bunun adı sağlıklı beslenmedir. Evet. Aslında diyabetik olan kişinin doğru beslenmesi gereklidir. Herkesin de buna benzer bir şekilde beslenmesi gereklidir. Ne gibi? Biraz önce de bahsettiğim gibi ekmek tüketimi konusunda dikkat etmek gerekir. Özellikle de beyaz ekmek, yani burada zeminde olan beyaz un bizim sağlığımız anlamında maalesef sıkıntılı, sağlığa zararlı. Ekmek tüketimini doğru tüketimi sağlamak lazım. Ekmek zararlı değildir.
Evet.
Ama beyaz ekmek
beyaz undan yapılan
ekmek zararlıdır. Burada tavsiye ettiğimiz tam buğday unundan yapılan ekmektir. Bunu da ölçülü tüketmek lazım. Beyaz undan yapılan zararlı. Peki tam buğday unundan yapılan zararlı değil mi? Miktar belirleyicidir.
Miktar belirleyeceğiz, evet.
Yani toplumda şöyle bir inanış da var.
Serbest olunca evet.
Evet. Yani siyah undan yapılıyorsa istediğim kadar yiyebilirim. Evet. Bu doğru değil. Ölçülü tüketilecek.
Ölçülü tüketilecek.
Kahvaltıda 2 dilim, öğlen ve akşam 1 dilim veya 1,5 dilim kişinin tüketim anlamında önemlidir. Bunun dışında içine şeker atılarak üretilen gıdalardan azami uzak durmak gereklidir. Sütlü tatlılar da buna dahildir.
Dahil
yani de. Sütlü tatlı masum değildir.
Değildir.
Bir miktar belki tüketilebilir ama ölçüyü kaçırmamak
o
gerekir.
O zaman beyaz un dedik.
İçine şeker atılarak üretilen
meyve
gıdalar.
Meyve ne diyorsunuz hocam?
Meyveyi ölçülü tüketmek gerekir. Sonsuz meyve veya çok fazla meyve tüketmek doğru değildir. Çünkü meyvenin içerisinde de fruktoz dediğimiz şeker vardır. Bu vücutta glikoza çevrilebilir. Veyahut da bu da yine kan glikozunu, şekerini olumsuz yönde etkiler. Özellikle bir takım meyvelerimiz var. Örneğin kavun, karpuz, üzüm, muz. Bu tip meyvelerin glisemik indeks dediğimiz insüline ihtiyacı daha yoğun oluyor. O yüzden de bu meyveleri daha az tüketip, bunun dışında elma, portakal, mandalina, kayısı, kiraz, çilek gibi meyveleri tüketmek daha sağlıklı. Günde normal ebatlarda olan 2 tane meyve kullanımında çok önemli bir sakınca
yeterli
yok.
Diyoruz.
Ve de bu meyve tüketimini çok ileri saatlere bırakmasak daha iyi
daha
olabilir.
Daha iyi olur.
Veyahut da ölçülü tüketmek lazım ileri saatlerde.
Evet Aydan Hocam, şekerle ilgili böyle güzel özellikle bilgileri aldık. Çok soru gelen diğer kısım bu tiroid. Özellikle son zamanlarda çok insanda tiroid nodüllerinden şikayet eder bulduk. Tiroid nodülleri önemli midir? Tiroid nodülleri nasıl saptanır? Korkulmak gerekir mi? Her tiroid nodülü ameliyat edilmeli mi? Her tiroid hastası ilaç kullanmalı mı? Tiroid nodülleri hakkında sizden bilgi alabilir miyiz?
Hayır.
Aydın Hocam.
Tiroid nodülleri hakikaten çok önemli. Şu bakımdan önemli, toplumda çok yaygın.
Evet.
Özellikle de teknik imkanlarımız son yıllarda belirgin olarak arttı. Ultrason ile kontrol yapma şansımız olduğu için eskiye kıyasla tiroid nodülleri tanısını biz çok daha fazla koyuyoruz. Yani belki de toplumun %20'sinde, 30'unda böyle rakamlardan bahsediliyor. Tiroid nodülünün olduğu söyleniyor.
Evet.
Ki ben bu kadar olmasa bile %10'ların rahatlıkla üzerinde olduğunu düşünüyorum. Ama net rakamının da kaç olduğunu bilemiyorum. Söylenen %20'ler, 30'lar gibi telaffuz edilen rakamlar var.
Evet.
Önemli çünkü yaygın. Önemli çünkü tiroid hormonu üretebilme potansiyeline sahip. Önemli çünkü kanser olma riski mevcut nodüllerin. Biz tiroid nodüllerinde temelde 2 tane soruya cevap bulmaya çalışıyoruz. Bir tanesi, acaba bu nodül fazla hormon üretiyor mu? İkinci sorumuz da, acaba bu nodül Allah korusun kanser olabilir mi diye. Gerçi tiroid kanserleri konusunda Allah'a şükür Allah koruyor. Yani kişilerin ölme ihtimali tiroid kanserinden dolayı son derece az.
Evet.
Ben hastalarıma da söylüyorum, diyorum benim çok tiroid kanserli takip ettiğim hastam var ve de şükür hiçbirisi ölmedi. Tabii bu benim iyi doktor olmamdan kaynaklanmıyor tamamen. Bu hastalığın seyri de böyle. Evet, evet. O yüzden de biz bu anlamda şanslıyız. Ama eğer zamanında müdahale edilmezse, süreç çok da gecikirse tedavi etmesi güç oluyor. Yayılım söz konusu olabiliyor. Fakat genel anlamda tiroid kanserleri daha ılımlı seyreden hastalıklar. Nasıl davranıyoruz biz saptadığımızda? Kişinin öncelikle nodülünün görüntüsüne bakıyoruz. Ultrasonda bir takım ipuçları bize kötü olabileceğine dair işaret veriyor. Ve de eğer böyle bir durum söz konusuysa biz iğneyle bu kalçadan yapılan klasik bildiğimiz iğneler ile doku örneği alıyoruz.
Yani her, o nodülün içerisine enjektörle giriyorsunuz.
Doğru. Ultrasonla kılavuz olarak kullanıyoruz. İğneyi dokunun içerisine yani boyundan içeriye doğru batırmak vasıtasıyla nodülün içerisine doğru ilerliyoruz ve nodül içerisinden örnekler alıyoruz. Bunun sonrasında da o nodülün temiz mi değil mi olduğunu anlıyoruz. Her nodülden biyopsi yapmak doğru değil. Bir kere küçük nodüllerden biyopsi yapmak hem zor hem gerekli değil. Bunun dışında da görüntü anlamında bizi rahatsız etmeyen yani tümör olabileceğini daha doğrusu kanser olabileceğini düşündürmeyen nodüllere dokunmak çok gerekli değil ama takibini yapmak lazım. Nodül temiz çıkarsa zaten büyük oranda rahatlamış oluyoruz. Bir de kan tahliliyle nodülün hormon üretimine bir ek katkısı var mı yok mu bunu görüyoruz. Eğer nodül fazla hormon üretiyorsa o da bizim için bir sıkıntı oluyor. Tedavi ihtiyacı ortaya çıkıyor. Tiroid nodüllerinin ameliyatını artık son derece kıyasla eskiye az yapıyoruz veya biz yönlendirici oluyoruz bu noktada. Çoğu zaman tiroid nodüllerini sadece takip ediyoruz. Çünkü tiroid nodüllerinin kanser olma ihtimali az. Temiz olduğunu saptadığımız nodüllerin eğer çok büyük bir nodül değilse ve sağında sondaki dokulara baskı uygulamıyorsa veyahut da kozmetik bir problem yani bazen nodül dışarıya doğru çıkıntı yapıyor. Kişinin estetiğini bozuyor, görüntüsünü bozuyor, kişiyi rahatsız edebiliyor. Böyle bir durum söz konusu değilse ameliyata kolay kolay vermiyoruz.
Yani nodül var diyerekten ameliyat etmiyorsunuz.
Bu nodül ileride kanserleşebilir. İşte bu nodül senin başını ağrıtır, sana sıkıntı açar cümlesi çok doğru bir cümle olmayabilir.
Galiba belirleyici olan biyopsi sonucu alınan patoloji
doğru,
değil mi?
Doğru, doğru. Yani, bazen içinden çıkamadığımız, bizi çok arada bırakan nodüller oluyor. O zaman da hastamızla oturup konuşuyoruz. Durumu detaylandırıyoruz. Hastamızla birlikte karar veriyoruz cerrahi konusunda. Ancak büyük oranda dokuyu korumaya gayret gösteriyoruz. Doku
evet,
bütünlüğünü.
Önemli bir organ tabii. Çünkü o sebepten dolayı. Evet valla sohbet o kadar güzel ki Aydan Hocam. Size çok soracaklarımız belli ki bir sonraki haftalarda yine sizi inşallah alacağız. Belli oldu.
Memnuniyetle efendim.
Şimdi sağ olun, son zamanlarda gerçekten yine en çok hani konuşulan konulardan bir tanesi ki sizin ihtisas dalınıza geliyor. Meşhur D vitamini. Evet. Şimdi D vitamini bundan 10 sene 15 sene önce bu kadar çok konuşulmuyordu, dile gelmiyordu. Son zamanlarda daha çok konuşulmaya başlandı. D vitamini bu kadar önemli bir vitamin midir?
Efendim bizim hakikaten zorlandığımız bir noktadayız şu noktada şu an. D vitamini biz önceden ölçüm metotları çok gelişmiş olmadığı için ölçümleri konusunda sıkıntı yaşıyorduk ve de D vitaminini bu kadar yoğun ölçemiyorduk.
Evet.
Ancak eldeki imkanlar iyileşince D vitaminini ölçmeye başladık ve de gördük ki toplumun pek büyük bir çoğunluğunda D vitamini çok eksik çıkıyor.
Yani üç tarafı denizlerle dolu olan, güneş gören olan, bir memleket
fakat
gibi.
Fakat tabii biz ne kadar güneşten olabildiğince faydalanıyoruz kısmını burada sorgulamak lazım. Özellikle bayanların birçoğu, erkekler de dahil olmak üzere vakitlerinin büyük kısmını kapalı ortamlarda geçiriyorlar. Biz çalışan kişiler, bu her iki cinsiyet için de geçerli, dışarıyla temasımız güneşle, kısıtlı oluyor. Evet, güneşi pek görmüyoruz. Dışarıdan camın ötesinden gelen güneşin bize D vitaminini uyarma, D vitamini sentezini başlatma anlamında pek bir katkısı olmuyor. Öte taraftan da birçok kişi güneşe çıkacağı zaman da güneş kremleri sürüyor.
Evet, evet.
Bunları alt alta topladığımızda aslında güneş çok, faydalanma potansiyelimiz kısıtlı olmuş oluyor. Bu da ölçümlerde D vitamininin düşük çıkmasına sebebiyet veriyor.
Peki hocam rakam kaç olmalı? Şu genellikle hani biz de hastalarımızdan, danışanlarımızdan evet. 8, 10, 15 gibi rakamlar çok alıyoruz ama galiba ideal rakamımız D vitamininde.
30 efendim. 30'un üzerine gördüğümüz zaman biz bunu ideal olarak kabul ediyoruz. 80'in üzerine çıkınca da D vitamini zehirlenmesiyle ilgili süreç başlıyor.
O zaman D vitamini fazlası da zararlı.
Kesinlikle zararlı. Fazlası da zararlı. Şimdi D vitamini önceden birini güneşin sentezini başlattı, karaciğerde ve böbrekte son haline getirildiği bir vitamin olarak biliyorduk. Ve de kemik metabolizmasını veyahut da kemiğin sağlamlığını, kemikteki kalsiyumun kemikten mobilize yani kana geçişini engelleyici, özellikle de bağırsaklardaki kalsiyumun emilimini sağlama anlamında kemiği dolaylı koruduğunu biliyorduk. Ancak son zamanlarda D vitamini birçok şeyle ilişkilendirilmeye başlandı. Aklınıza gelen tüm şeker metabolik hastalıklarla bile, evet. D vitamininin bir ilişkisi olduğu, özellikle en fazla ölüm sebebi olan sizin de bildiğiniz üzere kalp damar hastalıklarıyla D vitamini eksikliğinin bir ilişkisi olduğuyla ilgili birçok bilimsel makaleler yayınlanmaya başladı ve bu noktada da D vitaminine dikkatler arttı. Evet. Ancak cevap bulmakta zorlandığım şahsım adına ve meslektaşlarımızla da sohbetlerimizde bir toplumda bir vitamin bu kadar yaygın olabilir mi sorusu. Bu açıkçası herkesin kafasını da kurcalıyor. Bu
peki, biraz da peki doğal yollarla alabiliyor muyuz Aydan Hocam? Yani gıdalarla, yiyeceklerle, güneş dışında yani.
Tavsiye ettiğimiz olması gereken güneşin en etkin olduğu saatlerde değil ama hafif cildi ısıttığı saatlerde kişilere en azından günde bir 20 dakika, yarım saat güneşte teması öneriyoruz.
O saatler dinleyenlerimiz merak etmiştir. Hangi saatler özellikle?
Yaz için söylemek gerekirse sabah için 10.30'dan öncesi olabilir. Evet. Çünkü güneş o saatte sıcak oluyor. Ve de öğleden sonrası için de saat 4'ten sonra. 4'ten sonra.
Çok fazla yakmadığı, dikine gelmediği.
Tabii ama ısıttığı da hafif böyle çimdiklediği saatler güneşin D vitamini için ideal saatler. Ancak tabii biz bunu ne kadar yapıyoruz pek yapamıyoruz.
Güneş dışında. Hocam ben şunu yesem olur mu? Ben şunu içsem olur mu?
Balıkta D vitamini var. Onun dışında balık yağı bu tarz balıklarda mevcut. Yumurtada var.
Yumurtada var.
Ette bir miktar var.
Ama en
ancak
fazla galiba
güneş bizim güneş kaynağımız.
Alamıyorsak burada da dışarıdan alacağız.
Dışarıdan
İkinci
tamamlıyoruz.
Sorumuz geliyor. Evet. D vitaminin dışarıdan almak noktasında çeşitli formlar var. Hocam kabadan iğne şeklinde mi alalım? Hocam damla şeklinde mi alalım? Hocam bir de benim arkadaşına böyle bir cam ampul vermişler, kırmış içmiş. Bunlardan doğrusu hangisi hocam Aydan Hocam?
Bu çok önemli bir soru, güzel bir soru. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Fizyolojik olarak yani insan tabiatına müsait olan uygulama formülasyonu damla bugün. Damla, evet. David 3 damla diye başka da bir preparat olmadığı için şunu ismini vermekte sakınca görmüyorum. D vitamini damlalar var.
Evet.
Devletin ödediği bir formülasyon. Bunu haftada 50 bin ünite, bu ne demek oluyor? Bir şişesini günde yaklaşık 35-40 damlayı damlattığımızda bir ekmek parçacığı olabilir. Beyaz ekmek olmasın ama.
evet aynen.
Bu kadar söyledikten sonra. Beyaz ekmek olmayan bir ekmeğe günde 40 damla. Evet. Veyahut da ağza direkt de damlatılabilir. Evet. Veya bir çok kaşığa.
Bebekleri çocukları da damlatılıyor değil mi hocam?
Biz erişkinler için, çocuklar için değil ama erişkinler için günde 40 damla, haftada bir şişe D vitamini tamamlanacak. Eksiklik olduğu takdirde tabii ve toplam 8 hafta 8 şişe tüketilecek. Bu ne
tekrar
anlama
söyleyeyim,
geliyor?
Erişkinler için günde 30-35 damla
veya 40 damla,
40 damla
haftada bir şişe bitecek. Damla versiyonu yalnız.
Erişkinler için damla.
Bunu üzerine basa basa söylüyorum, damla versiyonu. Ampul değil.
Eyvallah.
Kırılarak
eyvallah,
içilen değil.
Evet, çok böyle
çünkü
soru işaretleri var.
Bu bir damlanın içerisinde 50 bin ünite var. Ampulün içerisinde 300 bin ünite var. Yani 6 tane damla şişe kullandığımızda bir ampul kadar var. Oh. Aslında ampulü kırıp içmek fizyolojik bir tedavi değil. Çok yoğun bir miktarda D vitamini vücuda giriş oluyor.
Fazlasını da istemiyoruz.
Evet. Biz onu taksim bölerek veriyoruz.
Damla şeklinde.
Ve de günlük idame dozu da 10-14 damladır.
Yani 30 rakamını hedefliyoruz.
Hedefledikten sonra, oraya geldikten sonra D vitamini eksilme potansiyeli olan kişilerde ne kadarı kullansın? 30 günde 10 14 damla.
Günde 14 damla. Evet.
O idame dozu.
Aydan Hocam, birçok sorumuz kaldı. Gerçekten hani çok da güzel anlatıyorsunuz. Tam böyle dinleyenlerimiz gerçekten açık açık net net sorularına cevap bulabiliyor. Ama vaktimiz maalesef bitti. Biz yine tekrarlayacağım. Bir sonraki haftalarda sizi tekrar konuk etmek istiyoruz.
Çok
geldiniz ve davetimize icap ettiniz. Size çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim. Ülkemin radyosunda hep çocukluğumda böyle radyonun başında geçirdiğimiz günler vardı. Şimdi böyle mikrofonun gerisinde benim çok hoşuma gitti. Sağ olun. Dinleyicilere sonsuz saygılar sunuyorum.
Sağ olun efendim. Evet, Aydan Hocamızı konuk ettik. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir sohbet konusunda yan yana gelmek nasip olur. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.